Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız her zaman olduğu gibi bu haftada Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Değerli dinleyenler, 2019 senesinin ilk programını yapıyoruz. Malumunuz geçen hafta 2018'de dünya gündeminde medeniyet coğrafyamızda neler yaşandı kısaca değinmiştik. Şimdi hocam müsaadenizle öncelikle sizden 2019 yılında öngörülerinizi almak istiyoruz. Medeniyet coğrafyamıza dair, dünyaya dair neler düşünüyorsunuz? Bununla başlayalım. Sonrasında önemli gelişmeler var. O konularla devam edelim.
Evet, öncelikle 2019 yılının milletimize, ülkemize ve bütün İslam alemine, bütün insanlığa hayır, huzur, bereket getirmesini temenni ederek başlayalım. Çünkü insanların hayrını dilemektir Müslümana düşen görev. Ancak ufukta baktığımızda barıştan çok kargaşanın ve böyle bazı coğrafyaların daha da karışacağının göstergeleri var. Bunlardan biri hemen sınır komşumuz işte Suriye'de Türkiye'nin bir operasyon hazırlığı. Amerika'nın çekileceğiz diyor ama yerini kime ve nasıl terk edeceği konusunun muamma olması. İşte Yunanistan'ın İsrail ve Mısır'ı da arkasına alarak Türkiye'ye karşı diklenmeye başlaması ve Doğu Akdeniz'deki o enerji paylaşımı sorunu. Evet. Sudan'da Türkiye ile birlikte orada da bir seçim olacak önümüzdeki aylarda. Muhalefetin baş kaldırması ve Sudan'ın da karışmaya gibi olması. Hı hı. Yine Afrika ülkelerinde olsun, Avrupa'da olsun, dünyanın dört bir yanında insanların bulundukları bölgelerden başka bölgelere göç etmek zorunda kalmış olması. Evet. Dünyanın en büyük sorunlarının başında şu anda mülteci dramı geliyor. Bunun sebebi de gelir adaletsizliğinin her geçen yıl biraz daha artması. Bunu da şöyle bir cümleyle bitirelim. 7,5 milyarın üzerindeki dünya nüfusunda 800 milyon civarında açlıkla pençeleşen insan varken dünya nüfusunun yaklaşık %10'u açlıkla yüz yüzeyken, evet, %20'si de obezite tedavisi görecek duruma gelmiş durumda.
Böyle bir,
yani böyle bir dünyada yaşıyoruz. Dolayısıyla dünyanın bir bölgesinde insanlar sefahatte, refahta zirveyi görmüşken,
tokluktan ölürken
diğer tarafta da işte açlıkla pençeleşen insan gruplarının ve ülkelerin, hı-hı, olduğu bir dünyada elbette ki mülteci dramının olması artarak devam edecektir diye 2019'da da bu durumun süreceğini, hı hı, tahmin etmek için çok da fazla bilgi sahibi olmaya gerek yok. Yani bu görünen bir manzara.
Peki hocam, teşekkür ediyoruz. 2019'a dair Ali hocamızın değerlendirmeleri, görüşleri bu şekilde. İnşallah güzel şeyler olur her şeye rağmen diyerek başlayalım programımıza hocam. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekiliyoruz açıklamasının ardından açıklamalar, gelişmeler yaşanıyor. Türkiye sınıra askeri yığınak yapmaya devam ediyor. Her an operasyonun, Fırat'ın doğusuna yönelik bir operasyonun başlaması söz konusu. Ama bu çekilme açıklamasıyla birlikte biraz ertelenmişti ama gene de bu harekatın başlaması an meselesi de denilebilir hocam. Yanılıyor muyum bilmiyorum ama tabii yılın son gününde ABD Başkanı Donald Trump sürpriz bir şekilde Irak'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Daha doğrusu Irak'taki bir üssüne bu ziyareti gerçekleştirdi. Askerlerle birlikte yılbaşını bir nevi kutlamış oldu diyelim. Burada yaptığı açıklamalar önemli. ABD Başkanı Trump aynı zamanda bir taraftan çekileceğiz diyor ama bir taraftan da skandal ifadeler kullanmaya, ki ABD Başkanı Trump'la birlikte bakanları ve sözcüler de bu açıklamaları yapıyor. Diyor ki Trump hocam belli bir süre içinde Suriye'den çekileceğiz. Suriye'den çekilsek bile PKK'yı korumaya devam etmek istiyoruz diyor. Müttefikimiz ifadesini kullanıyorlar ABD'li yetkililer. Hı hı. PKK-PYD için, terör örgütü için. Son olarak Pompeo'dan da ABD Dışişleri Bakanı'ndan da Türklerin Kürtleri katletmesini önleyeceğiz şeklinde skandal bir ifadeye başvurdu. Bu açıklamaları öncelikle size sormak istiyorum. Bu çekilme takvimi nedir tam olarak? Çünkü çekileceğiz deniliyor, sonra yavaşlattık, 4 ay, 5 ay vesaire çeşitli süreler veriliyor. Ama bir taraftan da bu yönde skandal ifadeler dikkat çekiyor. Gerçekten de ABD Suriye'den çekilmek istiyor mu? Ya da bu açıklamaların sebebine Türkiye oyalanıyor mu yeniden? Bu soruyu sormak gerekiyor herhalde.
Evet, aslında birkaç soru birden sordunuz. Evet. İnşallah teker teker hepsine cevap verebiliriz. Trump'ın bu Noel tatili vesilesiyle geçtiğimiz günlerde Irak'taki Amerikan askerlerini böyle bir sürpriz ziyareti sırasında oradaki CENTCOM'a bağlı birlikler, işte bu Amerikan Silahlı Kuvvetleri, Pentagon endişelerini, işte oradaki ettiklerini anlatınca Trump önce 2 ay içerisinde çekilecek yoruz diye bir beyanatta bulunmuştu. Sonra bu 4 aya evrildi. Ve en son dünden bu yana da belirsiz bir tarih dendi. Evet. Yani o 4 ayı da
açtılar.
Ve hemen arkasından da Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan oluşan bir Arap Birliği'nin Türkiye sınırına işte tampon bir bölge oluşturma amacıyla işte gelebileceği vesaire konuşulmaya başlandı. Yani son bir hafta içerisinde birkaç senaryo birden devreye konuluyor. Ve PKK veya YPG'lilere müttefikimiz demelerinin perde gerisine baktığımızda ise şimdi Amerika Birleşik Devletleri işi biten taktik yol arkadaşlarını yolda bıraktığı sürpriz bir şey değildir. Bu bilinen bir şeydir. Ancak Amerika yatırım yaptığı unsurları da kolay kolay terk etmez. Yani bu YPG unsurlarına binlerce tır dolusu silah verip onları eğitip donattıktan sonra yüzüstü bırakır mı sorusu akla geliyor. Burada şunu düşünmemiz gerekiyor. Amerika'nın Orta Doğu coğrafyasındaki en sadık müttefiklerine bir bakalım. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan gibi körfez ülkeleri. Bunların karada savaşacak askeri güçleri yok. İşte Yemen'de fiyasko yaşadılar.
Evet.
İşte Mısır'ı şu anda sahaya sürmeye çalışıyorlar. Mısır silahlı asker kuvvetlerinin gücü olarak, askeri gücü olması hesabıyla. Ve onların da ne kadar cephede başarı göstereceği konusunda da bir ellerinde sağlıklı bir veri yok. Fakat bu YPG'li teröristler veya militanlar diyelim, bunları eğittiler, donattılar ve kara gücü olarak ellerinde şu anda en sadık, güvenilir bir kara gücü. Çünkü Amerika'nın dünyanın her yerinde çok güçlü bir donanması var, deniz gücü. Artı silah ve hava üstünlüğü tartışılmaz. Ancak karadan müdahale etme konusunda tereddüt gösteriyor dünyanın dört bir yandaki harekatlarda. Çünkü asker cenazeleri Amerika'ya gitmeye başlayınca bir sonraki seçimi o siyasiler kaybediyor.
Evet.
Bunu uzun yıllar yaşadıkları tecrübeyle gördüler. İşte Trump tabii iş adamıdır. Hesap kitap adamıdır. Dolayısıyla hem seçmenin gönlünü alacak, hem ekonomiyi düzeltecek, hem de kendi geleceğini riske atmayacak işler yapmak istiyor. Bu nedenle de Orta Doğu coğrafyasından Amerikan askerini çekip yerine kullanabileceği taşeronlarla bu işi yürütmeye çalışıyor ve bu yönüyle de YPG'den vazgeçemiyor. Diyelim ki Amerika vazgeçsin, hemen ona sahip çıkacak birileri bulunur. Yani
Fransa
hemen Fransa olur, Rusya olur. Niye? Çünkü bu coğrafyaya asker göndermekte sıkıntı çeken Fakat bu coğrafyanın kaynaklarında iştahını kabartan ülkeler olduğu sürece bu YPG'nin borsa değeri her zaman yüksek olacaktır. Yani biri bıraksa diğeri buna sahiplenecektir. Yani bu konuda hiç şüphemizin olmaması gerekir, hı-hı, diye düşünüyorum.
Bu Trump'ın çekilme açıklamasından sonraki geri vites diyebiliriz belki. Bunda evangelistlerin etkili olduğu söyleniyor hocam.
Evet.
Şöyle bir haber var. Evangelik lider William Franklin Graham PKK'nın bir mektubunu yayınlayarak çekilmenin Hristiyanların hayatını tehlikeye atacağını iddia etmiş. Bu evangelikler terör örgütü PKK için de bu ABD'li yetkililerin sık sık dillendirdiği müttefik ifadesini kullanıyormuş hocam. Bu önemli bir ayrıntı. Bir de gölge Mossad olarak bilinen DEPKA, Münbiç kentini Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerini ziyaret edip notlar aldığını, ABD'nin kentin kontrolünü bu iki ülkeye bırakmak istediğini ve Türkiye'nin muhtemel operasyonunda hava koruma desteği sağlayacağını iddia etmiş. Site ayrıca tüm bu gelişmelere Esed'in de sıcak bakabileceğini söylemiş. Az önce siz de kısmen değindiniz zaten bunlara. Trump'ın bu son açıklamalarında evangelistlerin, İsrail'in etkili, hı-hı, olduğu söylenebilir.
Şimdi evangelistlerin, Hristiyanların hayatıyla ilgili, evet, beyanatlarına başlayacak olursak, Irak, Suriye coğrafyasında Hristiyanların yaşadığı bölge bu Sincar Dağı. Hı-hı. Bu Irak, Suriye'nin kuzeyindeki o sınır bölgesinde, Sincar Dağı bölgesinde Kürt asıllı Müslüman olmayan Ezidiler vardı. Ve Daesh döneminde de bunların bir kısmı katledildi. Bir kısmı Türkiye'ye kaçarak canını kurtarabildi. Ve Batman, Diyarbakır yöresinde şu anda biz onları misafir ediyoruz.
Evet.
Yani Türkiye'de kalıyorlar. Peki Türkiye şayet bu insanları, yani Hristiyan olarak tırnak içerisinde söylüyorum, katledecek olsaydı ülkesine kabul etmezdi.
Tabii.
İkincisi bölgede zaten şu anda Türkiye'nin operasyon yapmayı hedeflediği bölgede yani Hristiyan nüfus hemen hemen yok denecek, evet, kadar azdır. Peki evangelistlerin bu söylemleri veya tribünlere veyahut da dünya kamuoyuna yansıyan bu sözlerin perde gerisi nedir diye baktığımızda, hı hı, öteden beri bu Yahudi Siyonistler, Protestan evangelistler ve Amerika'da bir grup karanlık işler çeviren ve yönetimde de etkisi olan güçlerin şöyle bir hesapları ola gelmiştir. Bütün o İslam ülkeleri içerisinde bir adacık halinde olan İsrail'e yönelik tepkiyi azaltmak için Orta Doğu coğrafyasında tırnak içerisinde söylüyorum bir Kürt devleti kurdurmak. Fakat,
evet,
bu Kürt devleti eğer İran'la, Türkiye'yle, Suriye'yle vesaire barışık olursa bunu istemiyorlar. Yani istedikleri öyle bir Kürt devleti olmalı ki İran'la da savaş halinde düşman olmalı. Türkiye ile de, yani Araplarla da, Türklerle de, Acemlerle de arası iyi olmayan ve adı Kürt olan bir devlet olmalı. Peki o zaman ne olacaktır? Bölge coğrafyasındaki o Müslüman ahali işte bunlarla uğraşırken İsrail'e, evet, alan açılacak. Yoksa kimsenin bu coğrafyadaki insanların hakkı, hukuku, özgürlüğü veya ölmesi veya yaşaması o insanların çok da umrunda olduğunu ben şahsen düşünmüyorum. Hal böyle olunca da işte bu projeye en yatkın aparat olarak bu YPG'lileri, evet, görebiliriz. Yani bunlar yeri geldiğinde işte Türkiye ile de düşmanlık yapıyorlar. Hı hı. Şu anda Rakka'da, Deir ez-Zor'da o Sünni Araplara, işte Münbiç'te evlerine, tarlalarına, arazilerine el koydu, onları sürdü. Onlarla da arası bozuk. Dolayısıyla tam da plan tıkır tıkır işliyor.
Hı hı.
Yani sonuçta bu coğrafyada mesela Osmanlı döneminde Urfa'da sıra gecesi yapılırmış. Yani insanlar böyle yerler, içerler, ondan sonra şarkılar, türküler söylerlermiş ve Türkçe, Arapça, Kürtçe, Süryanice, yani, hı-hı, dört dilden bir gecede işte ağıtlar, nameler, şarkılar, türküler söylerlermiş. Yani bu coğrafya böyle bir geçmişe sahip. Yani insanların, bırakın Türklüğünü, Kürtlüğünü, Sünniliğini, Şiiliğini, Süryanileri bile biz kendimizden bilmişiz, evet, kendi içimizden görmüşüz. Ermenilere milleti sadıka demişiz yüzyıllar boyunca. Hı hı. Şimdi bu coğrafyadaki insanların birdenbire birbirlerini boğazlamaya başlamasının da ayrıca sorulması gereken, düşünülmesi gereken bir konu olduğunu hesaba katmamız gerekiyor. İşte burada PKK'lıların Kürtlerin hayrına bir iş yaptığını ben şahsen düşünmüyorum. Yani şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde herhangi bir kişinin doğuştan kız veya erkek olması nasıl
kendi elinde
ilahi bir tercihtir, evet, kendi elinde değil. Bir insanın Türk olarak, Kürt olarak, Arap olarak dünyaya gelmesi de böyle bir şeydir. Dolayısıyla da ben Türkiye'de böyle bir ayrımın, hı-hı, olduğuna şahit olmadım.
Evet.
Olmasını da doğru bulmam. Ama bir insanın Kürt kökenli olmasıyla eline silah alıp PKK'lı olarak hain olması birbirinden farklı bir şeydir. Yani burada Kürt kökenli kardeşlerimizi de incitmek istemem açıkçası. Hı-hı. Yani aradaki farkı fark, evet, etme açısından önemli.
Şimdi bu Suriye'den çekilme açıklamasıyla birlikte çeşitli heyetler de Türkiye'ye gelecek. Bu çekilme takvimini konuşmak üzere nasıl olacağına dair önümüzdeki günlerde Trump'ın özel güvenlik danışmanı John Bolton ve Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda Suriye özel temsilcisi Türkiye'ye gelecekler ve bu çekilmeyi konuşacaklar. Buna dair ne söylemek istersiniz? Yani somut bir şeyler gerçekten de olacak mı çekilmeye dair, yoksa hakikaten bu bir göz boyama, gene bir algı operasyonu, gene bir yavaşlatma, oyalama taktiği midir hocam? Bu konuda neler söylersiniz?
Şöyle, Amerika'nın en üst düzey resmi ağzından çekilme kararı alındı. Yani bu diş macunu tüpten çıktı.
Evet.
Yani bu 2 ay dendi ama sonra 4 ay ya çıktı. Hadi 6 ay olsun, 1 yıl olsun. Sonuçta Amerika Suriye'den kara güçlerini çekecek ama Irak'a çekecek. Fakat, evet, buradaki problem Amerika'nın çıkıp çıkmaması değil. Amerika buradan kara birliklerini çekecek ama yeri kim, evet, tarafından nasıl doldurulacak?
Onlar çekilince Türkiye neyle karşı karşıya kalacak? İşte, mesele o.
Asıl, evet, problem bu. Yoksa yani Amerika şu anda 2 ayı 4 aya çıkarmakla, yani nasıl yaparım da buradan çıkmam hesabını yapmıyor. Buradan, evet, çıkarım çünkü bu karar alındı. Fakat işte buraya Mısır askerini mi getirecekler? Buraya diyelim ki Türkiye'den önce işte rejimin veyahut da işte Birleşmiş Milletler gücün filan. Yani Türkiye'nin dışında her türlü alternatifi masaya yatırmış durumdalar.
Peki bu operasyonun önünü kesmek midir hocam? Bunu böyle
elbette
okuyabilir miyiz?
Şimdi Türkiye'de Cumhuriyet tarihinden bu yana, yani 1974 Kıbrıs Barış Harekatı da dahil olmak üzere, bu Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Harekatı'nı da sayıyoruz, hiçbirinde bu kadar askeri yığınak yapmamış.
Hı hı.
Yani biz şeyden, basından,
evet,
gördüğümüz, okuduğumuz, dinlediğimiz kadarıyla. Şimdi Türkiye gibi bir devlet de yani dünya kamuoyuna, tribünlere oynamak için böyle bir yığınağı yapmaz.
Evet.
Yani böyle bir hazırlık varsa bunun bir karşılığı var demektir. Bu nedenle biz Cerablus'ta ilk defa sınır ötesi harekata başladığında 15 Temmuz darbesinden hemen sonra ne Amerika'dan, ne Avrupa Birliği'nden, ne de Rusya'dan icazet almadık. Yani Türkiye kendi güvenliğini ve milli güvenlik strateji belgesini dünyaya deklare ederek girdi. Aynı şeyi burada da muhtemelen, evet, yapacaktır. Ve eğer biz Rusya'dan, Amerika'dan, İran'dan, Avrupa Birliği'nden icazet almayı beklersek sonsuza kadar, hı hı, sınırda beklememiz gerekir. Çünkü Türkiye'nin bir adım sınırdan öbür tarafa geçmesini istemezler. Velev ki o teröristler Türkiye'ye gelip bomba patlatsın, yüzlerce insanımızın hayatına mal olsun, evet, bunu yine de istemezler.
Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Bu bölümü noktalıyoruz. Aranın ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında tekrar birlikteyiz. Radyolarını yeni açanlara hayırlı akşamlar, hoş geldiniz diyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla Medeniyet Coğrafyamıza dair gelişmeleri konuşmaya devam ediyoruz. Hocam, ABD heyetleri Türkiye'ye geliyor demiştik. Onlardan biri daha, o heyetlerden biri daha Türkiye'deydi, Ankara'daydı. Savunma Bakanlığı'ndan bir heyet Patriot teklifini Türkiye'ye iletti. Daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı Patriot'ların Türkiye'ye satılabileceğine onay vermişti. Ama şöyle bir şey var, S-400 almaktan vazgeçin dayatması yapıldığı ifade ediliyor haberlerde. Teklif nedir onu da bilmiyoruz. S-400'den ne kadar makul ya da ne kadar pahalı onu bilemiyoruz ama bu teklif sizce nasıl karşılık bulur?
Evet, başlangıçta Patriot'ları satmak istemeyen Amerika vardı. Hatta bu DAEŞ'in Suriye'de en etkin olduğu dönemlerde Türkiye'deki Patriot savunma füzelerini NATO kapsamında Almanya, Hollanda falan söktü götürdü. Şimdi Türkiye en zor durumda kaldığı dönemlerde Çin'le görüşmeler yaptı. Amerika çok sert bir şekilde Türkiye'nin Çin'den böyle bir alışveriş yapmasını sıcak bakmıyoruz dedi. Ve Rusya'yla bu S-400 anlaşması belli bir noktaya gelip de artık dönülmez bir şekilde imzalar atılınca Patriot'ları verme kararı çıktı. Evet. Caydırmak için. Hı hı. Türkiye şu aşamadan itibaren şayet S-400 anlaşmasını feshederse bir, Rusya ile olan ilişkileri onulmaz bir yara alır. Evet. İkincisi, Türkiye'nin dünyadaki en bilinir özelliği sözünde duran, ahdine vefa gösteren ülke konumunda olması. Bakınız, yani şu anda Amerika'sından Avrupa ülkelerine işine gelmeyen ülkeler, yani rahmetli Demirel'in dün dündür, bugün bugündür hesabı, çark ediyorlar. İşte Türkiye bunu yapmaz. Türkiye'nin bilinirliğine aykırıdır. Artı Patriot'ları da alırız dediler ama perde gerisinde neler konuşuluyor onu biz bilemiyoruz. Askeri, evet, bir konu bunlar. Ancak son tahlilde Türkiye gerekirse Patriot'ları da alır ama S-400 almaktan vazgeçmez diye düşünüyorum.
Peki hocam. Bir başka ABD heyeti daha Ankara'da hocam. Onlar da FETÖ ile ilgili Türkiye'de bulunuyorlar. Kimler var? Adalet Bakanlığı'ndan ve FBI'den yetkililer Ankara'da. 2 günlük bir çalışma ziyaretleri var. Ve dün ABD'li heyet bir FETÖ'cünün sorgulanmasına, ifadesinin alınmasına şahitlik etti telekonferans yöntemiyle. Ve bu ifadelerin de FETÖ'cülerin iade edilmesinde etkili olacağına dair başsavcılık yetkililerinin bir açıklaması var. Bu önemli bir ziyaret deniliyor. FETÖ'nün iadesi ya da oradaki FETÖ'ye yönelik baskıların artması noktasında neler söylersiniz hocam?
Şimdi bu 15 Temmuz darbesinin bir numaralı sanığı olarak gösterilen, işte Fethullah Gülen isimli o FETÖ terör örgütü olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından dünyaya ilan edilen ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ise elimizde yeterince kanıt yok diye bugüne kadar ayak sürdüğü bir hadisenin perde gerisi şudur. 1980'li yıllardan itibaren bütün dünyada açılan, Türk Okulu adı altında açılan ve Anadolu'nun o çilekeş gariban ailelerin çok böyle dişinden tırnağından keserek okuttuğu ve diyelim ki mühendis, doktor, avukat olacakken öğretmen olmaya yönlendirilen, daha sonra da bu okullarda işte diyelim ki Tayland'dan tutun da Afrika'nın sahra altı ülkelerine kadar öğretmen olarak giden bu insanlar canla başla çalıştılar ama sonuçta bunun bir Türkiye'ye yönelik bir Türk projesi değil, Amerikan projesinin o insanların figüran olduğu ortaya çıktı. Evet. Ve gelinen nokta şu, yani Orta Asya'dan Kırgızistan'ı diyelim, Balkanlardan Arnavutluğu veyahut da Afrika'dan 3-5 tane ülkeye örnek verecek olursak, bu okullardan yetişen öğrenciler şu anda o ülkelerin devlet bürokrasisinde önemli noktalara geldiler. Şimdi Amerika elindeki böyle bir kartı kolay kolay kaybetmek, evet, istemez. Yoksa orada yaşı 70'i geçmiş bir ayağı çukurda olan bir ihtiyarın Amerika'da kalmasıyla Türkiye'ye gelmesi çok da fazla bir şey değiştireceğini sanmıyorum. Önemli olan işte bu altyapıdan yetişen insanların diyelim ki o ülkenin bakanlıklarından tutun da en yüksek
devlet
kamu
organlarında,
bürokrasisinin evet. içerisinde ve askeri ve sivil bürokrasi içerisinde yer alıyor olması ve bu yapıdan da Amerika'nın
nemalanması
ve kolay kolay da vazgeçmeyeceği. Bir taraftan işte o yapıyı elinde tutmaya çalışırken diğer taraftan da Türkiye ile ilişkilerini zehirlemek istemiyor. İşte evet. bu ziyaretler hem şiş yanmasın hem kebap.
Evet.
Yoksa yani hep biz bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesi konusuna kafayı takıyoruz. Bu o kadar da önemli bir şey olduğunu sanmıyorum ben. Yani velev ki verdiler Türkiye'ye. Hı-hı. Yani bu yapı yok mu olacak? Yani dünya genelindeki yani diyelim ki 30-40 yıllık bir proje. Tamam, Türkiye'de insan ve para kaynaklarını kaybettiler diyelim. Dolayısıyla Amerika'nın kolay kolay nasıl ki kara operasyonlarında YPG'den vazgeçmeyeceği gibi dünyadaki de bu Türk okulları adı altında açılan bu okullardan yetişen o bürokratik kademelerdeki bu insanlardan kolay kolay Amerika'nın vazgeçeceğini sanmıyorum.
Peki hocam. Bu konuda Pakistan geçen hafta çok önemli bir adım atmıştı. FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan etmişti. Okullarında Türkiye Maarif Vakfı'na devredileceğini açıklamıştı ki bu devir gerçekleşti bu hafta içerisinde. Aynı zamanda bugünlerde önemli bir ziyaret gerçekleşiyor Pakistan'dan Türkiye'ye. Pakistan Başbakanı İmran Han Ankara'da, Türkiye'de temaslarda bulunuyor. Bu ziyareti değerlendirelim hocam. Pakistan Türkiye'nin gerçekten de kara gün dostu diyebiliriz. Her iki ülke birbiriyle bu şekilde savunma noktasında çok önemli anlaşmalar var Pakistan'la aramızda. Bu ziyaretin önemini neye bağlarsınız? Ne gibi olumlu, güzel neticelerin alınacağını düşünüyorsunuz?
Geçen hafta da bir miktar değindik. Son 5-10 yıl içerisinde Pakistan sürekli hayal kırıklığı yaşadı Amerika ile olan ilişkilerinde. Yani Amerika vaat ettiği hiçbir şey yapmadığı gibi Pakistan'la Hindistan orada düşman kardeşlerdir. Sürekli 1947-48'den bu yana Keşmir meselesi başta olmak üzere birkaç kez savaştılar. Ama Amerika son dönemde Çin ve Rusya'nın birlikteliğini ve Uzak Asya'da meydana gelen o büyük Pasifik birliği içerisinde Hindistan'ı görmek istemiyor. Yani Hindistan'ı karşı blokta değil yanında görmek istiyor. Yani Türkiye gibi Hindistan'da şu anda dünyada önümüzdeki 5-6 yıl sonra en kalabalık nüfusa sahip olacak bir ülke, ekonomisi hızla gelişiyor. Yani Çin ve Rusya'nın yanında yer almasıyla Amerika ve Batı bloğunun yanında yer alması dünyadaki küresel güç dengeleri açısından evet. önemli. Yani Hindistan ve Türkiye aynı şekilde. İşte Türkiye ile de ilişkileri bir şekilde dengede tutmaya çalıştı son dönemde Amerika Birleşik Devletleri. İşte Hindistan'ı önceleyip Pakistan'ı da sürekli ikinci plana ittiği için oradaki bir takım terör olaylarından vesaire Pakistan devletini suçlu görmesi, Pakistan'a vaat ettiği bir takım ekonomik yardımları yapmak şöyle dursun yaptırımlar uygulaması vesaire artık Pakistan'ın da kendine bir yol çizmesine sebep oldu. Dolayısıyla bu FETÖ okullarını kapatması Amerika ile olan ilişkilerin artık eskisi kadar sıcak olmadığının bir göstergesi. Ve Türkiye'ye gelen ziyaret ciler vesaire. Yani elbette ki bizim yıllar öncesine dayanan bir dostluk, halklar arasında bir kardeşlik var Pakistan'da ama şunu da unutmayalım. Amerika o küre ittifakını yaparken parayı Körfez ülkelerinden, silahlı gücü de Pakistan ve Mısır'dan
temin edecekti.
Pakistan o küre ittifakına girmediği için biraz da bu işler başına geldi. Dolayısıyla bu Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır'dan oluşan o ittifakın içinde olmayan Pakistan doğal olarak Türkiye'ye yakınlaştı ve Türkiye'ye yakınlaşmasının bir jesti olarak da bu okulları Maarif Vakfı'na devrini gösterebiliriz.
Evet, Pakistan'la ilgili şöyle bir ayrıntıyı da herhalde konuşmakta fayda var. Pakistan'da muhalefet iktidar fark etmiyor. Türkiye mevzu bahis olunca bir birliktelik ortaya çıkıyor hocam. Herkes aynı fikirde oluyor. Türkiye'nin kardeşliği, dostluğu noktasında kimse farklı düşünmüyor.
Yani Türkiye'de de öyle. Evet. Mesela diyelim ki Kıbrıs konusu gündeme geldiğinde yani Türkiye'de sağcısı solcusu yani Kıbrıs konusunda duyarlıdır. Veya Azerbaycan coğrafyasında diyelim ki Ermeni ile Azerbaycan arasında bir problem çıkmış olsa bir Azerbaycan'daki kardeşlerimiz konusunda yani Türkiye'deki her kesim nasıl duyarlıysa Pakistan'da da Türkiye denince bu duyarlılığı
tek ses
görüyoruz.
Çıkıyor. Evet.
Hatta şöyle bir tarihi şey söyleyeyim.
Buyurun.
Pakistan'ın birçok dil var konuşulan. Bunlardan biri de Urduca'dır. Urduca orduca demektir. Yani Gazneli Mahmud başta olmak üzere yani o Hint coğrafyasına İslam'ı yayan da Türklerdir.
Evet.
Yani yüzyıllarca o coğrafyada Türk sultanlar hüküm sürmüşlerdir. Ve bugün işte Delhi yakınlarında o Taç Mahal'ın Agra'da olması diyelim ki İngilizlerin etkisi 150 sene ise Türklerin etkisi 750 senedir. Bu yönüyle baktığımızda da karşı Hindulara karşı Müslüman kimliği kazanmalarında Türklerin etkisi olduğu için ve muhtemelen onların içerisinde de orada asimile olmuş çok sayıda Türk de vardır Pakistan'da ama o coğrafya geleni kendine benzetmiş yüzyıllar içerisinde. O yönüyle baktığımızda da Pakistan o Kurtuluş Savaşı'ndaki göndermiş oldukları yardımlar vesaire bizim hep kardeşimiz olmuştur, ola gelmiştir.
Evet.
İnşallah bundan sonra da böyle devam edecektir.
İnşallah hocam. Türkiye'ye bir başka önemli ziyaret Irak'tan yapıldı hocam. Bu hafta Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih Ankara'daydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştü. Orada da önemli kararlar alındı. Bilhassa ortak yüksek düzeyli stratejik toplantıların devamı noktasında, terörle ortak mücadele konusunda, Irak'ın yeniden imarı konusunda ve su konusunda anlaşmalar imzalandı. Daha farklı şeylerde mutlaka konuşulmuştur. Suriye meselesi, Irak meselesi, Irak'taki terör yapıları. Bu konuda neler söyleyeceksiniz hocam? Buyurun.
Önce kısa bir hatırlatmada bulunayım. Saddam sonrası Irak yeniden yapılandırılırken Irak Anayasası'nın bizzat en baş aktörü Amerika Birleşik Devletleri'dir. Ve Irak Anayasası'na göre Cumhurbaşkanlığı çok sembolik bir makamdır. Ve bu genelde Kürtlerden birisi seçiliyordu. Talabani idi daha önce. Şimdi Behram Salih geldi. Esas yönetim ergi başbakanlıkta ve başbakanlıkta genelde Şii Araplardan oluşuyor. Ve Irak Anayasası'na göre yine ülke petrol gelirlerinden bölgesel Kürt yönetimi, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetimi %17 pay alması gerekiyor. Ve İşte Barzani'nin son dönemde yapmış olduğu o referandumla bağımsızlık kararı vesaire alması Türkiye ile ilişkilerini zehirlediği gibi Irak merkezi hükümeti İran'la da ilişkiler bir anda gerildi. Şimdi o gerilen ortamın bir yumuşatılması diye düşünebiliriz. Ancak Türkiye Cumhurbaşkanı ağzından en üst düzeyden şu mesajı verdi. Bir dedi biz İran toprak bütünlüğünden yanayız.
Evet.
Yani bunu Kürt kökenli bir cumhurbaşkanına söylüyor. İkinci olarak biz dedi Irak'ta herhangi bir terör yapılanmasına veya yuvalanmasına izin vermeyiz. İşte başta Kandil, Mahmut
Sincar
kampları
vesaire
olmak üzere ve operasyonları yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bu mesajı verdi. Ya üçüncüsü de biz Irak'la İyi geçinmek istiyoruz. Yani İran yeniden imarında, yeniden yapılanmasında her zaman olduğu gibi Türkiye yine Irak halkını yani Sünnisiyle, Şiisiyle, Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle bizim kardeşimizdir. Yani yüzyıllarca bir arada yaşadığımız insanlardır. Ve bu mesaj verilmiştir. Ve en azından bu referandum sonrası da bir ortamın yumuşatılması açısından senenin başında olumlu bir gelişmedir diye değerlendirebiliriz.
Peki hocam. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle devam edelim. Bu cinayetin failleri Suudi Arabistan'da yargılanmaya başlandı ve bunlardan 5'ine idam talep edildi hocam. Bu konuyla devam edelim. Suudi Arabistan ve Cemal Kaşıkçı meselesi, Türkiye, Suudi Arabistan ilişkileri vesaire neler söylersiniz?
Yani şu anda o 5 kişinin kim olduğunu bile söylemiyorlar. Evet. Türkiye'nin tespit ettiği sanırım 17 kişiydi. Bir uçakla geldiler bu operasyonu yapanlar. Bütün Türkiye'nin güvenlik güçlerinin elinde belgeler vardır. Bunları da dünya kamuoyuna verdikten sonra Suudi Arabistan ve özellikle Veliaht Prens Muhammed Bin Selman çok zor durumda kaldı. Yani evet. Normal şartlarda bu Suudi Arabistan değil de dünyada herhangi bir ülkede olsa insan içine çıkartmazlardı. İşte paranın biraz gücüyle bazı şeyler değişiyor. Evet. Ve şu anda yapılanların tamamı, belki de o 5 kişi idam ederler. O kadar da önemli değil. Evet. Yani Muhammed Bin Selman'ı aklama. Yani bak, biz mahkeme kurduk. İşte şunlar suçluymuş. Bunları da idam ettik. Ve hukuk, hak, adalet yerini buldu mesajını dünyaya vermektir. Bu bir işte tiyatronun senaryosu bu. Figüranları da oradaki insanlar.
Peki hocam. Sudan'la devam edelim. Sudan'da ülke karışmış durumda. Protestolar devam ediyor. Ve muhalifler birleşti. Aralarında Müslüman kardeşlerin de yer aldığı bir ortak grup oluşturuldu. Ortak çağrı yapıldı Ömer El-Beşir'e. Ve hükümetten çekilmesi ya da artık görevden çekilmesi çağrısı yapıldı. Neler söyleyeceksiniz? Sudan'ı neler bekliyor önümüzdeki günlerde hocam?
Ömer El-Beşir'in konumu kuvvetli. Yani asker mevcut devlet başkanından yana. Ancak zayıf olduğu nokta şu. Zaten birçok seçimi kaybedenler, başına iş geçen gelen insanların büyük bir kısmı ekonomiye hakim olamadığı zaman, yani Sudan, Güney Sudan'ı kaybettikten sonra petrol gelirlerinden mahrum olunca şu an büyük bir ekonomik çöküntü içerisinde.
Evet.
Dolayısıyla enflasyonun %100'lerin üzerinde olduğu, halkın alım gücünün zayıfladığı, işsizliğin arttığı bir ortamda siz iktidarınızı korumakta güçlük çekersiniz. Yani şimdi diyelim ki Ağustos ayında Türkiye'de dolar 7 liraya fırladı.
Hı hı.
Şimdi diyelim ki Mart seçimleri öncesinde de doların 10 lirayı geçtiğini ve fabrikaların kapandığını, insanların işsiz olduğunu ve böyle bir seçime gittiğimizi düşünün. Yani insanların artık sağcılığı, solculuğu, ateistliği, şeriatçılığından çok daha öte ekonomi birinci plandadır. Ve şu anda da Ömer El-Beşir'i sokak gösterilerinden daha çok ekonomiye köklü bir çözüm getirememesi ve kaynak üretememesi, tabii ki işte yetişmiş insan gücünden mahrum olması, altyapının zayıf olması, bunların hepsi de bunu tetikleyen konular. Ama seçim öncesinde sokakların biraz daha hareketleneceği de kendini gösteriyor. Muhalefetin çekil çağrısına da Ömer El-Beşir çok sert bir şekilde böyle bir şey olmayacağını deklare etti dünya kamuoyuna.
Peki hocam. Yunanistan'la Türkiye arasında bir şımarık çocuk polemiği var hocam. Buna değinelim biraz. Yunanistan Savunma Bakanı Kamenos hakikaten çok haddi aşan ifadelerde bulunuyor zaman zaman. Boylarını aşan girişimlerde bulunuyorlar. Bu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu bir hayli kızdırmış. Ve şöyle diyor: şımarık çocuğunuza sahip çıkın ki güvenlik güçlerimizin elinden bir kaza çıkmasın diyor. Ve Kamenos da, Yunanistan Savunma Bakanı da cevap veriyor bu şımarıklığını sürdürerek. Güçlü ittifaklar kurmaya devam ediyoruz, artık kimseyi korkutamıyorsunuz demiş ki bu güçlü ittifak kurduğu ülkede İsrail. İsrail'e güvenerek bu açıklamayı yapıyor. Komşuya dair neler söylersiniz?
İşte Türkiye'nin İsrail'le ilişkilerinin son dönemlerde bozuk olması, kendilerinin de bu Doğu Akdeniz'deki doğal gaz paylaşımı ve oldu bittisiyle, evet, Kıbrıs Rum kesimiyle birlikte Mısır'ı da yanlarına alarak bir korsan ittifak oluşturmasını ve Amerika'daki Yahudi lobisini de düşünerek Türkiye'ye meydan okumaya kalkıyor ve bunun biraz perde gerisinde de ülkedeki sıkışmışlık ve ekonominin orada da
evet.
Yani 5-6 yıldan beri Yunanistan'ın değişmez kaderi, yani 100 lira milli geliri varsa 130 lira ödemesi gereken borç var. Gırtlağa kadar borca batmış bir ülke. Halkına verebileceği hiçbir mesajı olmayan, geleceğe yönelik beklentisi olmayan bu tür ülkeler, işte halkın gündemini değiştirmek için ara sıra bu şekilde uç söylemlerle gündemi değiştirme ve tribünlere oynama politikasıdır diye düşünmek gerekir.
Peki hocam. Tabii Yunanistan borç batağında, bunlara herhalde bir yenisi daha mı eklenecek? İtalya'nın durumu bunu gösteriyor. İtalya'nın dev bankası tasfiye riskiyle karşı karşıyaymış hocam. Avrupa Merkez Bankası'nın yönetimine kayyım atadığı banka Carige'in tasfiyesi halinde İtalya Mevduat Koruma Fonu 9.4 milyar euro tutarında mevduata garanti sağlamak zorunda kalacakmış. Bu banka İtalya'nın en büyük 10. bankası korumunda bulunuyormuş. İtalya'da bu ekonomik darboğaza dair neler söylersiniz? Uzun süre sonra da bir bütçe kabul edilmişti.
Şimdi büyük resme baktığımızda Avrupa Birliği 28 ülkeden oluşuyor idi. İşte Brexit'te, işte Brexit dediğimiz Britanya'nın exit olması, yani birlikten çıkması da 27'ye düştü. Birliğin Anglo-Sakson üyeleri, yani Hollanda, Almanya, İskandinav ülkeleri, üreten, tasarruf yapan ve durumu iyi olan ülkeler. Güney ülkeleri ise sadece Yunanistan değil, İtalya, İspanya, Portekiz'de de aynı şeyi görüyoruz. Bunlar kazandığından daha fazlasını harcayan, çok da fazla tasarruf etmeyi sevmeyen, çalışmaya da pek yüzü olmayan ülkeler topluluğu. Ve Avrupa Birliği önümüzdeki yıllar içerisinde parçalanırsa, dağılırsa bunun yüzünden olacaktır. Ve İtalya'nın yaklaşık olarak 3 trilyon dolar dış borcu var. Yani biz şimdi Türkiye borçlu diyoruz ama Türkiye'nin borcu kabaca özel sektör, kamu sektörü, yani 500 milyar dolar dersek, İtalya'nınki bunun 5-6 katı.
Evet.
Artı bu iki bankanın ödemesi gelip de şu anda zaten işte bu krizler böyle olur. İnsan 50 bin lira, 100 bin lira borcunu ödeyemez. Bir bakarsınız milyonluk servetine bankalar el koyar. Yani evet. Çarkı döndüremezsiniz. İşte 400-500 milyon dolarlık vadesi gelmiş fakat temerrüde düşme diyorlar herhalde ona. Yani evet. Ödeyemeyince hemen buna sıcak para gönderdi Avrupa Merkez Bankası ve bunun 10 katı kadar bir miktarı da şeye aldı. Yani garanti kapsamını aldı ve AB Merkez Bankası'ndan da oraya birkaç memur atadı. Biz bunu yakından tanıyoruz. Kayyum atama diyoruz biz.
Evet.
Ve sanki tabiri caizse İtalya'daki iki bankaya Avrupa Merkez Bankası kayyum atadı. Yani şeyleri, hesapların denetimini
duyunu umumiye diyebilir mi?
Yani şu anda yani bu orta vadede yani bugünü kurtarabilirler ama yarın da 10 yıl sonra da konuşacağımız ve değişmeyecek mukadder kader şu: Avrupa Birliği'nin o kuzeyli ülkeleri Yunanistan'dan, İtalya'dan, İspanya'dan alacaklarını tahsil etmeye uğraşacaklar. Fakat bunların da bu parayı ödeyebilecek ne bir tasarrufu ne de ödemek gibi bir gayretleri var. Bu filmin sonunda bir yerde kopacak ama
evet.
Bu Avrupa Birliği'nin dağılması şeklinde mi olacak, birbirleriyle kavga etme şeklinde mi olacak, ama bir şekilde sürdürülebilir bir durum değildir şu anda. Yani bu öncü bir göstergedir diye düşünüyorum.
Peki hocam. Çin'de Uygur Türklerine yönelik baskı günlerdir konuşuluyor hocam.
Evet, çok. Aslında başta maalesef konuşmamız gereken
evet,
bir konuydu bu ama.
Evet. Ve şöyle bir dün açıklama yapıldı Çin Komünist Partisi'nden. Onun yayın organından. Ülkenin Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde geçen yıl, yani 2018 yılında tam 1 milyon 120 bin kamu memuru, çoğunluğu Müslüman Uygurlardan oluşan bölgedeki 1 milyon 690 bin hanede konaklamış hocam. Yani yatıya gitmiş, yatıya kalmış orada. Bu uzun zamandır dillendiriliyordu. Özellikle Uygur Türkleri tarafından protestolarda dillendiriliyordu. Mahremimize giriliyor deniliyordu. Tecavüzlerin olduğu söyleniyordu. Hakikaten çok skandal, çok kötü bir hadise. Çin bunu işte diyalog kurma olarak basitleştiriyor. Beraber olma olarak ya da işte kardeşlik olarak lanse ediyor ama işin çok farklı boyutları var. Bunu konuşalım biraz hocam. Buyurun.
Şimdi Doğu Türkistan dediğimiz coğrafya 1 milyon 600 bin kilometre kare. Yani Türkiye'nin iki katı bir alan bu Çin'in batısında yer alıyor. İşte Tanrı Dağları'nın olduğu yerler, işte kuzeyinde Çungarya, güneyinde tarım havzasının olduğu, hem tarım potansiyeli bakımından hem de yeraltı kaynakları olarak, yani petrol, doğalgaz ve metalik madenler bakımından zengin bir coğrafya ve Çin nüfusuna göre de 20 milyon civarında orada Uygur Türklerin yaşadığı bir bölge orası. Ve aynı zamanda Orta Asya'ya açılan bir kapı olması nedeniyle Çin bu coğrafyayı ilk ele geçirdiğinden bu zamana, özellikle 1945 sonrası dönemde nüfus transferi yapmaya başladı. Yani mesela Amerika Birleşik Devletleri bir bölgeyi işgal ediyor. Diyelim ki Irak'ı işgal ediyor. İşte petrolünü, gazını, enerjisini sömürüyor. Bir süre sonra tası tarağı toplayıp gidiyor. Veya Hollanda, Endonezya'yı 350 sene sömürmüş.
Evet.
Bakın 17 milyonluk Hollanda, 265 milyonluk Endonezya'yı 350 sene sömürmüş. Ama sonra tası tarağı toplayıp bir gün geri dönüyor. Fakat Çin şöyle bir tehlike. Çin gittiği yere kendi nüfusunu da götürüyor. Yani Doğu Türkistan'ı işgal ettiğinde orada %3-%5'lik bir Çin nüfusu var idi. Şu an geldiğimiz noktada Doğu Türkistan'da Çinlilerin oranı yarı yarıya oldu. Yani bir maden ocağının işletilmesinde, bir fabrika kurulması sırasında Çin'in doğu bölgelerinden insanları getirip buraya iskan ediyorlar. En modern binaları oraya dikiyorlar. Ve Uygurların evlerinin tadilatına bile zorluklar çıkarıyorlar.
Evet.
Fakat baktılar ki her şeye rağmen oradaki Doğu Türkistan'da Müslüman Uygurlar gelenek, kültür, din, aile bağlarını korumada çok hassaslar. Bu defa bunların bu bağlarını kırmadan biz bunları asimile etmemiz mümkün değil diye düşünüp, işte söylediğiniz bir takım yani insan aklına ziyan uygulamaları yapmaya başladılar. Dünyada işte Filistin'de nasıl ki bir diyelim ki İsrailli bir askerle bıçaklamış veya öldürmüş olan bir Filistinli, yanını da öldürmekle kalmıyorlar, ailesinin evini de yıkıyorlar. Dünyada benzer, evet, bir şey yok. İşte benzer bir şeyler de şu anda yavaş yavaş bu Uygur bölgesinde olmaya başladı. İşte Ramazan'da oruç tutan devlet memurlarına ceza verilmesi, işte kızların evlerinden alınıp Çin'in değişik bölgelerinde çalışmaya zorlanması, en son evlere yabancı Çinlilerin zorla misafir edilmesi ve benzeri, bunların hepsi bir, bu insanları provoke edip sokağa dökmek, arkasından da işte teröre bulaştı deyip öldürmek veya, evet, işte siz bir insanı öldüremiyorsanız bağlı bulunduğu değerlerden uzaklaştırmanız gerekiyor ve Çin bunu yapmaya çalışıyor. Çok tehlikeli bir, evet, şey ve maalesef Türkiye başta olmak üzere dünyadan da çok fazla ses çıkmıyor çünkü Çin elinde veto kartı var. Yani siz kınama kararı almak isteseniz bile Birleşmiş Milletler'den diyor ki veto ediyorum diyor. Askeri güç var, para var. Dünyada da bu kadar ekonomik gücü olan bir ülkeye de kolay kolay, evet, kimse kaşının, hı-hı, üzerinde gözün var demiyor maalesef.
Evet, Çin sadece Uygur Türklerine zulmetme de kalmıyor. Aynı zamanda Huy Müslümanları, Çinli Müslümanlara da zulmediyor. Evet, ki onların da camilerini kapatmış.
Evet, maalesef.
Böyle bir zulüm ülkesi haline gelmiş maalesef Çin.
Hocam, vaktimiz var mı? Brezilya'da da yeni şeyler.
Hocam son bir dakika olarak size o konuyu sorayım. Brezilya'da yeni seçilen devlet başkanı Bolsonaro yemin ederek görevine başlamış ve ilginç bir açıklama yapmış. Ülkesinde bir Amerikan üssü kurulabileceğini söylemiş ki Brezilya'nın Trump'ı olarak da adlandırılmıştı seçim döneminde Bolsonaro. Bu konuda neler söylersiniz?
Şimdi Meksika'dan itibaren bütün Orta ve Güney Amerika ülkelerinin şöyle bir yapısı var. Bu İspanyol ve Portekiz sömürgesi sırasında büyük toprak parçalarına ve maden sahalarına işte ülkede %2, %3, %5'lik bir beyaz Avrupalı nüfus her şeye sahip olmuş. Dolayısıyla şu anda işte dünyanın en büyük muz üreticisi, dünyanın en büyük kahve üreticisi diyorsunuz. Bazı ülkeler işte evet. Brezilya başta olmak üzere. Fakat o geniş araziler ve madenler bir avuç zengin azınlığın elinde. İşte Chavez, Maduro Venezuela'da bunları halkın kullanımına açtığı için, çok uluslu şirketler oradan kovduğu için
başına
iş açtı. Seçimlerle bütün Orta ve Güney Amerika'da Sovyetler Birliği dağılmasına rağmen, sosyalizm çökmüş olmasına rağmen orada sosyalist liderler seçim kazanıyorlardı. Bu söylemlerle, yani devletin kaynaklarını halkın ihtiyaçlarına harcayacağız söylemiyle. Fakat şimdiki lider tam tersini söylüyor. Amerikan ağzıyla Kolombiya'dan sonra evet. Şimdi Brezilya'da Amerikancı bir politikacıyla tanışmış oldum. Buradaki hedef şu: Amerika'nın bu bölgedeki kaynakları kullanmada, Amerika derken o çok uluslu şirketlere kapılarını sonuna kadar açan bir liderdir diyoruz. Ve önceki lider nasıl gitti? Sokak gösterileriyle.
Evet, yani yargı darbesiyle.
Bizdeki 17-25 Aralık, ondan sonra şeylerin benzerini. Yani bakın, Ukrayna'da denediler, başardılar. Pakistan'da yargı darbesiyle götürdüler.
Brezilya'da da aynı şekilde.
Brezilya'da da sokak olayları, işte olimpiyatlarda stad yapımına çok fazla para harcadı. Yolsuzluk nerede bu devlet dediler. Fakat şimdiki bu iktidar öncekinin belki 10 katını çok uluslu şirketlere peşkeş çekecek ama hiç kimsenin sesi çıkmayacak.
Evet.
Dünya böyle
düzen,
bir dünya.
Düzen böyle kurulmuş, böyle gidiyor. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bu haftalıkta medeniyet coğrafyamızı bu programı noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmek ümidiyle hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşça kalın.
Hayırlı akşamlar, hoşça kalın efendim.